الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده وحبيبه ورسوله اللهم لك الحمد بالإيمان ولك الحمد بالإسلام ولك الحمد بالقرآن اللهم لك الحمد بكل نعمة أنعمت بها علينا في قديم أو حديث أو سر أو علانية أو خاصة أو عامة أو حي أو ميت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا فحم لنا إلا ما فحمتنا إنك أنت الجواد الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم آمين محترم kardeşlerim Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Kerim'de ve özellikle de ele almış olduğumuz Araf suresinde bizden evvel gelmiş geçmiş ümmetlerden, milletlerden bahsetmiş ve hangi şartlar gerçekleştiği zaman azabın onlara geldiğini bize öğretmiştir. Allah Kur'an'ında kendi sünnetinden bahsetmektedir. Hangi şartlar gerçekleştiği zaman azap geliyor, hangi şartlar gerçekleştiğinde bir toplum helak ediliyor ve yine hangi şartlar gerçekleştiği zaman bir toplumun ayağa kalkışı, zulümden kurtarılışı gerçekleşiyor. Bunlara sünnetullah diyoruz ve bu sünnetullahlar tespit edilmeden başarılı olmak mümkün değildir. Bu mevzu üzerinde daha evvel bir parça durmuştum. Şuayb Aleyhisselam'ın kıssasını da anlatmıştım. Şuayb Aleyhisselam'ın kıssasında şunu görüyoruz. Diğer peygamberler de, Şuayb Aleyhisselam da, Adem Aleyhisselam'dan ona kadar gelen tüm peygamberler hepsi ya kavmi ibudullah ma lekum min ilahin gayru. Ey kavmim Allah'a kulluk ediniz, Allah'tan başka sizin için bir ilah yok. Demişler, aynı kelimelerle bu hakikati ifade etmişlerdi. Şuayb Aleyhisselam'ın kıssasında bundan farklı olarak şöyle önemli bir noktayı da görmekteyiz. Peygamberleri onlara iman etmiyorsanız bile bizi kendi halimize bırakınız. Bizimle uğraşmayınız. Dedikleri zaman küfür ehlinin peygamberleri ve ona iman etmiş olan insanları kendi hallerini terk etmediklerini görüyoruz. Küfürle iman arasındaki savaş o kadar derindir ki hiçbir zaman bitmemiş ve bitmeyecek. Adem Aleyhisselam'dan itibaren hemen oğulları arasında başlamış, ta kıyamet gününe kadar devam edecek ve siz istediğiniz kadar küfre karşı hoşgörülü davranın, küfrün size karşı hoşgörülü olmadığını, olamayacağını anlayacaksınız. Fakat bilgileri ucuza mal etmek en güzelidir. Bir insan bir malumatı ucuza mal ederken öbür insan çok pahalıya mal edebilir. Bir insan mesela araba sürmeyi öğrenmeyi ucuza mal eder, bir bilenden öğrenir, çok fazla kaza yapmadan araba sürmeyi öğrenmiş olur. Diğer bir insan da bir sürü kaza yapa yapa, kendisine çok pahalıya mal ede de o şekilde öğrenir. Akıllı insan, malumatları ucuz yolla elde eden insandır. Allah Azze ve Celle bize malumatları ucuz yolla Kur'an'da vermiş, fakat gel gör ki insanlar onu pahalı yolla almayı tercih etmektedirler. Allah kafirlerin hiçbir zaman Müslümanlara karşı yumuşak olmayacaklarını ve hoşgörülü davranmayacaklarını Kur'an'da bize defalarca anlatmış olduğu halde peygamberler gibi yüksek bir ahlaka sahip, vakara sahip, olgunluğa sahip insanlar bile onlarla anlaşamamış oldukları halde peygamberlerden de daha fazla yumuşaklık göstermek suretiyle, Allah'tan ve Resullerinden daha fazla hoşgörülü davranmak suretiyle, acaba kafirlerin kalplerini kazanabilir miyiz gibi bir sevdaya düşenler, bunun gerçekleşmediğini tarih boyunca gördüler ve hala da maalesef görmektedirler. Siz istediğiniz kadar hoşgörülü davranın, kafirin size karşı hoşgörülü olmadığını, olmayacağını göreceksiniz. Tarih daima tekerrür etmiştir. Çünkü ders alınmamış ve aynı hatalar tekrar tekrar işlenilmiştir. Şuayb Aleyhisselam da onlara bizi bırakın kendi halimize dediği zaman onlar buna itiraz etmişlerdi. قَالَ الْمَلَوُ الَّذ۪ينَ اسْتَكْبَرُوا مِنْ قَوْمِهِ لَنُخْرِجَنَّكَ يَا شُعَيْبُ وَالَّذ۪ينَ آمَنُوا مَعَكْ مِنْ قَرْيَتِنَا اَوْ لَتَعُودُنَّ ف۪ي مِلَّتِنَا. Şuayb Aleyhisselam'ın kavmi içerisinde önde gelen bazı kimseler, mele takımı, reis olanlar, önde gelenler demişlerdi ki, ey Şuayb, seninle beraber iman edenleri kendi ülkemizden çıkarırız. Ya çıkaracağız veyahut da siz tekrar bizim eski dinimize dönmek zorundasınız. Eğer bizim dinimize dönmeyecek olursanız sizi ülkemizden çıkartırız. قَالَ اَوَلَوْ كُنَّا كَارِه۪ينَ. Şuayb Aleyhisselam demişti ki, istemiyor olsak da mı sizin dininizi, sizin fikirlerinizi, sizin kanunlarınızı kabul etmiyor olsak da mı Allah mısınız ki yeryüzünde ilahlık taslıyorsunuz? Bizim bir tek Allah'a karşı gelme hakkımız yok. Siz bu ülkeleri halk eden siz misiniz? Bizi yaratan siz misiniz ki hoş görmüyor olsak da mı bizi ülkenizden çıkaracaksınız? Bu ülke sizin ülkeniz midir ki? Bu ifade Kur'an-ı Kerim'de Peygamberimiz hakkında da kafirlerin buna benzer hilelere olduğuna dair ayetler mevcut. Enfal suresinde mesela وَاِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُسْبِتُوكَ اَوْ يَقْتُلُوكَ اَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللّٰهِ وَاللّٰهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. Ey Resulüm, onlar seni tutmak, hapse atmak veya seni öldürmek veya seni buradan çıkartmak, sürgüne göndermek gibi bir takım planlar hazırlıyorlar. Allah da onlara karşı planlar hazırlıyor. Vallahu hayrul mekirin. Ve Allah o mekirlerin, o tuzak hazırlayanların en hayırlısıdır. Kur'an-ı Kerim Peygamberimiz hakkında da aynı tür oyunun oynandığını, aynı planların yapıldığını bize haber veriyor. Senin hakkında da böyle şeyler düşündüler ey Resulüm. Önce ihraç etmek, sürgüne göndermek, olmazsa hapsetmek, daha da olmadı, hiçbir şeyde karar veremediler. Ondan sonra öldürmeye karar verdiler. Ve Allah Azze ve Celle ona bunu haber etti ve onu ölümden kurtarmıştı. Gerek Kur'an'da gerekse hadislere baktığımız zaman Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin de buna benzer, Şuayb aleyhisselamın onlara teklif ettiğine benzer şeyler teklif ettiğini görüyoruz. Veya kafirlerin önde gelenlerinin peygamberimizle konuşup ondan sonra kendi kavmine gidip de onlara bu Muhammed'i kendi haline bırakın dediklerini görüyoruz. Utbe bin Rabia gibi mesela gelmiş, peygamberimizle konuşmak istemişti. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kendisini dinlemişti. Aslında bir dava adamı için bile çok ağır olan bazı teklifler yapmıştı. Gel sana şunları toplayalım, şunları verelim gibi. Mal toplayalım, en zenginimiz sen ol gibi. En güzel kızlarımızla seni evlendirelim gibi. Buna benzer çirkin teklifler yapmıştı. Allah Resulü dinlemiş ve sonunda ona Fusilet suresini okumaya başlamıştı. Fusilet suresini okumuş ve ondan sonra Utbe bin Rabia'nın yüzünün şekli değişmiş, rengi atmış ve daha fazla okuma ya Muhammed, daha fazla tahammül edemiyorum demiş ve gitmişti. Onu gönderenler onun uzaktan geldiğini gördükleri zaman vallahi Utbe gittiği gibi gelmiyor dediler. Gittiği gibi gelmiyor, çok farklı bir simayla geliyor. Ne oldu diye sordular kendisine. Dedi ki ben ona bu teklifleri yaptım, o da bana bunları söyledi. Vallahi onun söylediği şeyler insan kelamına benzemiyordu. Hiç şiire benzemiyordu. Şiir içinizde en iyi bilenlerden birisiyim. Onun sözleri şiire benzemiyordu. Benim size tavsiyem onu kendi haline bırakınız demek oldu. Eğer o kazanacak olursa bu davasında sizin içinizden çıktığı için sizin şerefiniz artacaktır. Sizin kavminizden, sizin milletinizden böyle bir lider, böyle bir peygamber çıktığından dolayı eğer davasına galip gelecek olursan, çevredeki diğer kabilelere galip gelecek olursa bu sizin şerefinizi arttırır. Yok eğer mağlup olacak olursa zaten ondan kurtulmuş olursunuz. Onu bırakın kendi haline demiştim. Bunun üzerine etrafındaki kafirler o seni de büyülemiş demekten başka bir şey söylemediler. Seni de büyülemiş, seni de etkilemiş dediler. Halbuki Utbe'nin onlara teklifi güzel bir teklifti. Eğer gerçekten peygamber değil ise ve gerçekten zafere ulaşmayacak ise o takdirde ondan kurtulmuş olacaklardı başka milletlerin eliyle. Eğer gerçekten peygamber ise o takdirde de onunla şeref kazanmış olacaklardı. Kendi içlerinden Allah böyle bir insan seçmişti. Fakat onlar bu teklifi kabul etmediler. Seni de etkilenmiş dediler. Daima kafirlerin tavrı bu olmuştur. İçlerinden birisi de bunu söylese, bir Müslüman da bunu söylese, bırakın bizi kendi halimize dese. Biz sizin dininize girmek istemiyoruz, biz Rabbimizin dinine girmek istiyoruz desem. Rabbimiz bizimle sizin aranızda hükmünü versin. Hak ortaya çıkıncaya kadar sabredin bakalım desem. Biz size karışmayalım, siz de bize karışmayın desem. Lekum dinukum veliyedin dese yani. Onlardan yine de düşmanlıklar görmeye devam edeceksiniz. Bu daima böyle ola geldi, gene böyle olacaktır. Onun için Kur'an bize bu hakikati haber veriyor. Malumatları ucuza mal ediniz. Kafire karşı hoşgörülü olmakla bir yere varamazsınız. Kafire karşı tebliğ etmek, onunla güzel mesele, ona meseleyi güzel bir şekilde takdim etmek başka bir şey. Onunla flört etmek başka bir şeydir. Evet, tüm peygamberler en azılı kafirlere bile güzel bir şekilde İslam'ı anlatıyorlardı. Ve Kur'an onlara ve اَغْرِدْ عَنِ الْجَاهِلِينَ diyordu. Cahillerden yüz çevir ey Resulüm diye hitap ediyordu. Onlar sana bir laf dedikleri zaman onlarla muhatap olma diyordu. Evet ama bu onlara karşı hoşgörülü davran demek değildi. Müslümanlar bu noktayı gözlerinden kaçırdılar. Allah'ın ve peygamberlerinin göstermediği hoşgörüyü kafire karşı göstermeye başladılar. Allah da bunun üzerine kafirden bir darbe vurmak suretiyle kafirin asla dostları olamayacaklarını onlara göstermek istedi. Tarih boyunca böyle oldu. İşte Birinci Dünya Savaşı da buydu aslında. İslam aleminde batıya karşı bir hayranlık başlamıştı. Bu hayranlığın sonucunda bazı gençler Avrupa'ya gidiyor ve oradan birkaç kelime İngilizce, Fransızca öğrendiği zaman Fransız hayranı olup tekrar ülkesine geri geliyordu. Ve geldiği zaman da kendi vatandaşını, kendi toplumunu beğenmiyordu. Gavura hayranlık başlamıştı. Onları kendi dostları gibi görecek kadar cahillik almış başını gitmişti. Bunun üzerine Allah onların dostları olmadığını ve fırsatını buldukları zaman kendilerini yerle bir edecek olan düşmanlar olduklarını onlara göstermek istedi. Birinci Dünya Savaşı'nın hikmetlerinden birisi de işte buydu. Düşmanın düşman olduğunu Allah göstermek istemişti. ve düşmanın asla dost olmadığını da göstermek istemişti. Senin dinine girmeyen senin dostun değildir diyordu. Mutlaka küfürle iman arasında savaş devam edecekti. Savaş esasında her zaman için menfaat savaşı olmamıştır. Genellikle fikirler arasında, dinler arasında savaş var ola gelmiş ve devam edecektir. Eğer size bazı insanlar kalkıp da bazı medya kuruluşları tarihteki savaşların hepsinin menfaat savaşı olduğunu söylerlerse, onlar hakikatte imanla küfür arasındaki savaşı saklamak isteyenlerdir. İmanla küfür arasında savaş daima var ola gelmiş. Hazreti Muhammed Mustafa ile sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Cehil arasındaki savaş menfaat savaşı mıydı yani? Hazreti Muhammed'in niyeti menfaat mıydı yani? Belki Ebu Cehil'in niyeti böyle olabilir. Kendi saltanatını devam ettirmek olabilir. Çünkü peygambere tabi olduğu takdirde ona tabi olmak zorunda. Daha doğrusu peygamberin dinine girdiği takdirde ona tabi olmak ve hükmü ona bırakmak zorundaydı. Halbuki o hükmü kendi elinde kalmasını istiyordu. O manada belki bir menfaat savaşı olabilir. Kafirlerin savaşlarında genellikle menfaat hakimdir ama fakat bir de hak davanın savunucularının yapmış olduğu savaşlar var. Peygamberlerin yapmış olduğu savaşlar var. Onların savaşlarında zerre kadar bir menfaat göremezsiniz. Öyle adice bir şey göremezsiniz. Peygamberlerin kendi menfaatleri için insan öldürdüğüne şahit olamazsınız. Peygamberlerin saltanata sahip olabilmek için bir karıncayı bile incittiklerini söyleyemezsiniz. Şefkat onların kalbine doldurulmuş, rahmetenli alemin olarak gönderilmiş olan insanların menfaat için savaştıklarını düşünmek ne kadar büyük bir zulümdür onlara karşı. Evet, bazı kimseler menfaat savaşı olarak görebilirler ama daima tevhid ile şirk arasında savaş devam ede gelmiştir. Biz o kıssalardan buna benzer hakikatler öğrendik. ثُمَّ بَدَّلْنَا وَمَا اَرْسَلْنَا ف۪ي قَرْيَةٍ مِنْ نَب۪يٍ اِلَّا اَخَذْنَا اَهْلَهَا بِالْبَأْسَيْ وَالْضَرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَّرَّعُونَ Biz bir kariyeye, bir şehre, bir peygamber göndermeden evvel mutlaka o şehrin halkını be'se ile, darra ile, sıkıntıyla, darlık ile, fakirlikle imtihan etmişiz ve onları mutlaka bir müddet sıkmışızdır. Sıktık ki لَعَلَّهُمْ يَتَّرَّعُونَ Belki bu şekilde Allah'a tazarru ederler, yalvarırlar, yakarırlar ve ''Ya Rabbi bizi bu sıkıntıdan kurtar'' derler. Geçen hafta da ifade ettiğim gibi Allah Resulü de sallallahu aleyhi ve sellem kavminin iman etmediğini gördüğü zaman bu şekilde beddua etmişti. Peygamberler de bazen beddua etmişlerdir. Ama yine kavimlerinin hayrına, belki anlarlar diye, belki ıslah olurlar diye peygamberlerden bile bazen beddualar zuhur etmiştir. Musa Aleyhisselam'ın bedduası gibi. O da ''Ya Rabbi bunların kalbini sık demişti. Ya Rabbi bunların mallarını, mülklerini sil süpür yok et.'' demişti. Ve Allah Azze ve Celle onların duasını, Harun ile Musa'nın duasını kabul etmişti. Ve onlara sıkıntı vermişti. Bu dua esasında onların hayrınaydı. Çünkü daima görmekteyiz ki fakirlerin mahallelerinde camiler çok olur. Fakir olmalarına rağmen 100 lirası varsa 10 lirasını verir ve kendi mahallesine bir cami yaptırır. Ama diğer taraftan zenginlerin semtlerinde pek cami göremezsiniz. Paraları çok olmasına rağmen işte insanlar fakirleştikçe Allah'a yönlerini tevcih etmektedirler. Allah'a dönmekte ve Allah'tan istemektedirler. Ama ne zaman ki Allah onlara bolluk vermekte, o zaman Allah'tan uzaklaşmaktadırlar. O yüzden Allah Azze ve Celle bir kavme peygamber gönderdiği zaman mutlaka o peygamberden az evvel yahut o peygambere peygamberlik verildiği zaman hemen sonrasında o kavme bir azap geldiği, kıtlık geldiği, be'se ve darra geldiği, onları sıkıntıyla, darlıkla, fakirlikle imtihan ettiği ve bu şekilde onların kibirlerini kırdığını bize haber vermektedir. Çünkü insanoğlunun küfre düşmesinde en önemli sebep aslında insanın kendisini bir şey görmesidir. Kendinizi bir şey gördüğünüz zaman kafirin ahlakıyla ahlaklanmış olursunuz. O zaman da Allah size öyle musibetler verir ki kibrinizi kırar, sizi mahveder. Kibrinizi kırıncaya kadar hangi mevzuda kibirliyseniz, mesela büyüklerinize karşı hürmet etmekte kibirliyseniz, Allah sizi büyüklerin yanında, hatta küçüklerin yanında sizi öyle bir rezil eder ki, kibrinizi kırar, sizi mahveder. Eğer sizin kibriniz Allah'a karşı ise, Allah'a secde etmemek şeklindeyse, o takdirde Allah sizin kibrinizi kırmak için öyle musibetler verir ki, aklınıza gelmedik musibetlerle karşılaşırsınız. O yüzden siz bana başınıza gelen musibetleri söyleyin, ben de sizin kalbinizdeki hastalıkları size haber vereyim. Çünkü kalpteki hastalıklara göre musibetler gelmektedir. Nasıl ki bir doktora hasta gittiği zaman, başka bir doktorun yazmış olduğu reçeteyi o doktora gösterdiği zaman, o doktor o reçeteye bakar ve sende şu hastalık mı var der. Yazmış olduğu, diğer doktorun yazmış olduğu ilaçlara bakarak o hastanın hastalığını tespit edebilir. Çünkü ilaçlar hastalığa göre verilirler. Musibetler de aynen onun gibi. Her birisi insanın kalbindeki hastalıklara göre verilmektedir. Cezalar amelin cinsindendir. Cezalar kalpteki hastalığın cinsindendir. O yüzden eğer bir toplumda kibir var ise peygambere teslim olmayacaksan, kibir göstereceksen, kendini müstahni göreceksen, benim öğüde ihtiyacım yok diye düşüneceksen, ben zaten her şeyi biliyorum diye düşüneceksen, benim sana ihtiyacım yok diyecek bir topluma bir peygamber gönderildiği zaman mutlaka o kavme bir takım azaplar, bir takım sıkıntılar verilmektedir. Demek ki böyle bir sıkıntı esasında hayrın da başlangıcı olmaktadır. Lütfun da hoş, kahrın da hoş. Yunus'un ifadesiyle Allah'ın kahrında bile bir hoşluk var. Allah kahrettiği zaman bile, sıkıntı verdiği zaman bile insanlar yalvarsınlar, yakarsınlar da belki bu şekilde imana yaklaşsınlar diye Allah vermekteydi. Ve insanlar bunu anlamıyorlardı. Allah Resulü zamanında da böyle bir hadise olmuştu. İman etmedikleri zaman Resulullah onların iman etmesi için, rahmet peygamberi onların iman etmesi için beddua etmişti. Ya Rabbi bunlara 7 sene kıtlık ver. Bizden evvelki bazı milletlere kıtlık verdiğin gibi bunlara da kıtlık ver ki akılları başlarına gelsin ya Rabbi. İman etsinler ya Rabbi, cennetlik olsunlar ya Rabbi. Bu dünyadaki azap, bu dünyadaki kıtlığın önemi yoktu. Ebedi kıtlık, ebedi mahrumiyet olan cehennem önemliydi. O yüzden bu şekilde dua ediyordu Allah Resulü. Ve o dua kabul edilmiş ve onlara sıkıntı gelmişti. Kıtlık içerisinde kaldılar. O kadar ki hayvan leşlerini yiyorlardı. Hayvanların derilerini, hatta hayvanların tüylerini bile yiyorlardı. O noktaya gelmişlerdi. Ebu Sufyan gibi Mekke'nin önde gelenler gelmiş ve Peygamberimizden dua etmesini istemişlerdi. Hem onu kabul etmiyorlar hem de ondan dua istiyorlardı. Nasıl ki hem onu kabul etmiyor hem de ona emin olarak görüyor ve ona kıymetli mallarını teslim ediyorlardı. Aynen o onun gibi Resulullah'tan gelip dua istemişlerdi. Ve Allah Resulü de dua etmiş ve Allah duasını kabul etmişti. Fakat sonra tekrar kafir olmuşlardı. Daha doğrusu tekrar eski küfürlerinde inat etmişler. Zaten iman etmemişlerdi ama belki iman ederler mi diye Resulullah onların iyiliği için böyle bir bedduada bulunmuş. Fakat daha sonra onlar için tekrar dua etmiş ve sıkıntı kaldırıldığı zaman zaten hep böyle şeyler olur demişlerdi. Zaten her zaman böyle şeyler olmadı mı? Tarihte her zaman sıkıntılı günler de oldu, bolluk günleri de gelmedi mi dediler. Her zaman kafirlerin lafı bu olmuştu. Allah eğer bir musibet verecek olsan, Allah Azze ve Celle eğer bir kavmin iman etmesi için, hatalarını anlaması için deprem verecek olsa mesela hemen bir takım entelektüeller çıkar. Hemen bir takım kiralanmış adamlar çıkar. Hemen bir takım böyle, hatta bunlar din adamları da olabilir. Din adamının kisvesinde bazı kimseler de olabilir. Bunlar hemen çıkarlar, bazı fetvalar vermeye başlarlar. Bunun günahlarla alakası yoktur derler. Bunun toplumun gidişatıyla alakası yoktur derler. Halbuki وَمَا أَسَابَتْكُمْ مِنْ مُسِيبَتٍ فَبِمَا كَسَبَتْ اَيْدِيكُمْ Her ne musibet geliyorsa size hepsi kazandıklarınızın sebebiyle, ellerinizle o kazanmış olduğunuz günahlar sebebiyledir. وَيَا عَفْوَانْ كَسِيرٌ Allah birçok günahlarınızı da affettiği halde gene de Allah size musibetler vermektedir. Birçok günahınızı affettiği halde, Allah böyle buyurduğu halde, yeryüzünde bir ağaçtan bir tane yaprağın Allah'ın izni olmadan düşmeyeceğini Kur'an haber verdiği halde, Gene de bunun bir tabiat hadisesi olduğunu söyleyenler, cebriyeci mantık sahibi olanlar. Adeta onlar şunu söylemek istiyorlar. Allah kainatı yarattı ve bir kanun koydu. Bu kanun gereğince bazen deprem olur. Bazen kıtlık olur. Bazen sel felaketi olur. Bunların hepsi kendi kendine olur. İnsanların günahıyla bir alakası yok. Yani sanki Allah yok demek istiyorlar. Sanki Allah bir defa yaratmış ve ondan sonra kainatı kendi haline bırakmış demek istiyorlar. Sanki Allah'ın koymuş olduğu kanunlar hiçbir zaman değişmez mi demek istiyorlar. Deprem her zaman olabilir ama neden bazı zamanlarda olmaktadır? Tarih boyunca depremin olduğunu söylerler. Sanki tarih boyunca günahkarlar olmamış gibi. Sanki tarih boyunca küfür nizamları hakim olmamış gibi. Sanki tarih boyunca olan o musibetler insanların günahlarından değil, sanki onların sevaplarından kaynaklanmış gibi. Yahut da zaten bir tabiat hadisesi olarak cereyan etmiş gibi. Yani siz depremin Allah'ın emri olmadan olduğunu mu söylemek istiyorsunuz? Yani siz sel felaketinin Allah'ın emri olmadan olduğunu mu söylemek istiyorsunuz? Eğer Allah'ın emri Allah'ın emriyle oluyorsan, demek ki Allah emretmiş ki oluyor. Demek ki Allah bu topluma bir musibet vermek istemiş ki oluyor. Cebriyeci bir mantıkla nereye varabileceğimizi sanıyorsunuz? Allah'ın koymuş olduğu bir takım kanunlar, evet, o kanunlar özel bir takım emirlerle cereyan etmektedir. Evet, su buharlaşır, havada bazı bir takım hadiseler olur. Ondan sonra tekrar yağmur biçiminde tekrar yeryüzüne döner. Evet, Allah bu kanunu koydu ama o kanun Allah emretmeden cereyan etmemektedir. Her bir şey mutlaka Allah'ın emriyle cereyan etmekteydi. ثُمَّ بَدَّلْنَا مَكَانَ السَّيِّيَّةِ الْحَسَنَةِ Biz onlara böyle bir takım sıkıntılar veririz. Anlamazlar o sıkıntıdan. Anlamaz, iman etmezlerse onlara tekrar bu sefer de bolluk veririz. Durumu değiştiririz, seyyiye ile haseneyi değiştiririz. Sıkıntıyla, be'se ile, darra ile haseneyi değiştiririz. Ondan sonra hatta afav, ta ki çok çoğalırlar, o kadar çoğalırlar ki nüfus olarak da, mal olarak da, evlat olarak da çoğalırlar. Yahut da bunun bir manası, hayvanların fazla bir zahmet çekmeden yerde her tarafta ot bulması gibi, hiç zahmet çekmeden olduğu yerde hayvanın yem bulması ve yemesi gibi. Yani insanlar o kadar çok nimetler içinde, bolluklar içerisinde gark edilirler ki artık çalışmalarına bile gerek kalmaz. Az bir çalışma da çok büyük nimetler verilir kendisine. وَقَالُوا قَدْ مَسَّ اَبَاءَنَا ضَرَّا وَسَّرَّا O zaman işte derler ki, bu kadar sıkıntılar geçtikten sonra bolluk gelince, derler ki zaten daha evvel de böyle şeyler olmuştur. Zaten tarih hep böyle şeylerle cereyan etmiştir. İşte biz o zaman onlar öyle dedi ya فَاَخَذْنَاهُمْ بَعْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ İşte biz o zaman onları ansızın tutuveririz. Onlar farkında bile olmadan. Allah Azze ve Celle burada kendi kanununu bize anlatmaktadır. Öyle bir kanunu var ki Allah'ın. Önce sıkıntı verir. Ondan sonra o sıkıntı ile anlamaz, iman etmeyecek olurlarsa ondan sonra bolluk verir. Ve ondan sonra artık azap gelmiştir. O bolluk döneminde de anlamazlar. Onların bolluğun gelmesi onların şımarmasına sebep olur. Şımardıkları anda bağteten, aniden, ansızın birdenbire o azap geliverir. Salih Aleyhisselam'ın kavminde olduğu gibi bazen azap 3 gün sonra gelebilir. Ama gene ansızındır esasından. Azap ansızın başlayıverir. Ondan sonra birinci gün yüzleri sapsarı kesilir. İkinci gün yüzleri kıpkırmızı kesilir. Üçüncü gün yüzleri simsiyah kesilir. Dördüncü günde azap geliverir yerden. Büyük bir sarsıntı geliverir ve onları kahru perişan ediverir. İster bu şekilde olsun. İster birdenbire gökten taşların yağdırılması biçiminde olsun. İster deprem biçiminde olsun, birdenbire olsun. Fark etmez. Sonuçta bunların hepsi bağteten gelmiş. Hepsi ansızın gelivermiş demektir. وَلَوَنَّ اَهْلَ الْقُرَى اَمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَالْاَرْضِ Eğer o kariyelerin ehlin, o ülkelerde yaşayan insanlar, eğer iman etmiş olsaydılar ve Allah'tan korkmuş, sakınmış, ittika etmiş, takva sahibi olmuş olsaydılar, biz o zaman onlara yerden ve gökten bereket kapılarını açardık. Her taraftan onlara nimetler fışkırtırdık. وَلَاكِنْ كَذَّبُونَ Ama onlar bunu inkar ettiler. Biz de o zaman فَاَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ Biz de o zaman onları tutuverdik. Yapmış oldukları şeyler sebebiyle, o günahları sebebiyle onları tutuverdik. Acaba o kariyelerin ehlin, o şehirlerin ehli acaba emin mi oldular? Allah'ın onlara aniden bir azap vermeyeceğine emin midirler? Onlar bayat iken, geceleyin uyur vaziyetteyken veya onlar gündüzleyin uyur vaziyetteyken yahut da onlar duha vaktinde, kuşluk vaktinde oyun oynarlarken, iş yaparlarken, buna benzer bir durumdayken acaba onlar emin midirler Allah'ın azabının gelmeyeceğinden? Geceleyin uyurken aniden bir depremin olmayacağına emin midirler acaba? Acaba gündüzleyin çalışırlarken bir deprem ile yok edilmeyeceklerine emin midirler acaba? Bunu görmüyorlar mı daima? Efe eminu mekrallah. Acaba emin mi oldur Allah'ın mekrinden? Allah'ın hilesinden, tuzağından acaba emin midirler? Halbuki Allah'ın tuzağından emin olanlar ancak hasirundan olanlardırlar. Ancak hüsrana düşenler Allah'ın mekrinden emin olabilirler. Ancak nefsine zulmetmiş olan, ancak kendi kendini hüsrana düşürmüş olanlar Allah'ın azabından bu kadar emin olabilirler. أَوَلَمْ يَهْدِ لِلَّذ۪ينَ يَرِسُونَ الْاَرْضَ مِنْ بَعْدِ اَهْلِهَا اَنْ لَوْ نَشَاءُ اَسَبْنَاهُمْ بِظُنُوبِهِمْ Acaba yeryüzüne onlardan sonra hakim kılmış olduğumuz o kimseler kendilerine o günahları sebebiyle onlara hiçbir azap etmeyeceğimizden emin midirler? Yahut da onlar bunları görmediler mi? Görmediler mi kendilerine evvel helak edilmiş olan toplumları görmediler mi? Kendilerinden evvel helak edilmiş zenepleri sebebiyle, günahları sebebiyle helak edilmiş olan toplulukları görmediler, onlara ulaşmadılar mı? وَنَتْبَعُ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ Ve biz onların kalpleri üzerine mühür bastık. Mühür basarız ve onların kalplerini mühürleriz ve onlar artık işitmezler. Buna benzer kıssalar onlar okumadılar mı? Sonra Kur'an-ı Kerim bize Musa Aleyhisselam'ın kıssasından da bahsetmektedir. Ondan hemen de مَاَوَجَتْنَا لِيَكْسَرِهِمْ مِنْ اَحْدِ Biz onların büyük bir çoğunluğuna bir ahit bulamadık. Sözlerinde duran topluluklar olarak göremedik. Ve biz onların büyük çoğunluğunu وَاِنْوَجَتْنَا اَكْسَرَهُمْ لَفَاسِق۪ينَ Biz onların büyük çoğunluğunu fasıklar olarak gördük. Fasıklar olarak bulduk onların. Demek ki kafirin sıfatlarından birisi budur. Sözünde durmazlar. Onlar ahitler verirler ama her seferinde sözlerinden dönerler. Tıpkı Firavun'un verdiği sözler gibi. Ya Musa şu bize verilen azaptan bizim kurtulmamız için bize dua et demiştin. Çekirge gibi, kan gibi, kurbağa gibi, tufan gibi çeşitli azaplar gönderilmişti. O azaplardan bizi kurtarması için Allah'a dua et demişlerdi. Demişti ve her seferinde Musa dua etmiş, ondan sonra tekrar kafir olmuştu Firavun. Ve seninle beraber İsrailoğullarını göndereceğim demişti. İstediğini sana vereceğim demişti ama tekrar küfretmiş ve Allah'ın Resulü Musa'nın duasıyla Allah Azze ve Celle duasını kabul etmiş ve fakat sonra tekrar Firavun sözünden dönmüştü. Daima sözlerinden dönmüşlerdi. Bütün kafirlerde böyle bir haslet var. Müslüman olabilirsiniz ama eğer sözünüzden dönüyorsanız sizde kafirden bir haslet var demektir. Tıpkı münafığın hasletleri gibi. Müslüman olabilir ama münafığın hasletlerinden bir hasete sahip olabilirsiniz. Sözünüzde durmuyorsanız münafıklardan bir haslet kapmışsınız demektir. Yalan söylüyorsanız münafıklık hasletlerinden bir hasletiniz var demektir. Emanetlere hıyanet ediyorsanız, dostlarınıza hıyanet ediyorsanız münafıklık hasletlerinden bir haslet var demektir. Biz onların birçoğunda ahit bulamadık. Onların çoğunda biz sözlerinde durur bir toplum olarak onları göremedik. Ve biz onların çoğunluğunu fasık olarak bulduk. Ve onlardan sonra ve be'asna min ba'dihim Musa bi ayatina ila fir'auna ve mele'ih. Ve biz ondan sonra Şuayb peygamberden sonra da Musa'yı göndermiştik. Ayetlerimizle, delillerimizle birlikte onu Musa'ya ve Musa'nın etrafındaki melek takımına, önde gelenlerine, parlamentosuna, kurultayına gönderdik. Onun etrafındaki yardımcılarına gönderdik. Bir başka ayette ilâ kavmih buyurmaktadır. Kavmine gönderdik. Firavun'a ve onu kavmine gönderdik buyuruyor. Burada ise melek takımına, Firavun'un etrafındaki kimselere de gönderdik. Yani Firavun ve Firavun etrafındakiler esas itibariyle bütün halkı temsil etmekteydiler. Çünkü halk o kadar koyunlaşmıştı ki birkaç kişiye tamamen idareye teslim etmişlerdi. Onlar Allah'a muhalif olarak, Allah'ın adına, Allah'a muhalif olarak, gök ilahı adına, yer ilahı adına, güneş ilahı adına, çeşitli ilahlar adına onlara hükmediyorlardı. Allah'ı da kabul ediyorlardı, güneşi de kabul ediyorlardı. Birçok ilahları kabul ediyorlar ve onlar adına insanları idare ediyorlardı. İşte o yüzdendir ki Firavun ve etrafındaki melesin, önde gelenleri, yardımcıları esasında bütün kavmi temsil ediyorlardı. Çünkü kavim onlara teslim olmuş ve onlara kulluk ediyordu. Biz daha sonra Musa'yı ayetlerimizle gönderdik. فَظَلَمُوا بِهَمْ Ve o ayetlerimizi inkar ettiler ve zulmettiler. فَنْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَقِبَةُ الْمُفْسِد۪ينَ Şimdi bak bakalım ey Resulüm nasıl oldu o ifsad edenlerin, yeryüzünde fitne fesat çıkartanların sonu nasıl olmuş bir bak bakalım. وَقَالَ مُوسَى يَا فِرْعَوْنَ Bize Kur'an-ı Kerim burada fenzur diyerek, bak şimdi sana gelecek demek istiyor yani. Bak ey Resulüm şimdi sana kıssayı anlatacağız. Kur'an-ı Kerim'den Musa Aleyhisselam'ın kıssası, gerek Firavun'la olan meselesi, gerekse o Firavun'un şerrinden kurtulduktan sonra, Musa Aleyhisselam ile ona güya iman etmiş olan İsrailoğullarının kıssası Kur'an'da birçok yerde anlatılmaktadır. Yahudi toplumu Peygamberimiz zamanında ciddi bir toplum değildi. Allah Resulü zamanında büyük bir devleti olan Bizans gibi, Hristiyan toplumlar gibi güçlü bir toplum değildi. Fakat Kur'an bize daima onlardan bahsetmektedir. Kur'an'ın başından neredeyse sonuna kadar, ara ara, fasıla fasıla, devamlı Yahudilerden, İsrailoğullarından bahsedildiğini görürsünüz. Halbuki İslam'ın karşısında ciddi bir tehdit değildi o gün Yahudiler. Kur'an'ın nazil olduğu dönemden, Resulullah döneminde birkaç tane kabileden ibarettiler. O günden bugüne kadar da böyle devam etmektedirler. Şu anda yeryüzündeki sayıları birkaç tane milyon, birkaç milyondan daha fazla değil. Sayıları 10 milyona bile ulaşmamış olan Yahudiler, o günde Allah Resulü zamanında bile sayıları çok az olmasına rağmen Kur'an'ın onlardan sürekli bahsetmesinin sebebi nedir? فَنْزُرْ اَيْ رَسُولُمْ Bak bakalım şimdi sana bahsedeceğiz. Kur'an'da değişik yerlerde uzun uzun bahsettiği halde gene sana bahsedecek Kur'an şimdi bak bakalım. İyice dinle bakalım 60 ayet kadar bundan size bahsedeceğiz. 60 ayet kadar Firavun'dan ve İsrailoğullarının ahlakından bahsedeceğiz. 60 küsur ayet. Başka surelerde de bahsedilmiş olduğu halde burada çok uzun bir şekilde bahsedilecek. Çünkü Kur'an'a göre Firavun'dan ve İsrailoğullarından çok sık bahsedilmesin. Sebebi şuydu. Kur'an'a göre esasında Yahudi toplumu bütün kötülükleri kendisine toplamış olan ve adeta kötülüğün temsilcisi, sembolü olan bir toplumdu. Öyle bir toplumdu ki cimrilik arasan onlarda mevcuttu. Öyle bir toplumdu ki peygamberleri öldürme desen onlarda mevcuttu. Yüzlerce peygamber şehit etmişlerdi. Peygamberlerine itaat etmeme desen onlarda mevcuttu. Peygamberlerin tayin etmiş olduğu komutanlara itaat etmeme desen onlarda mevcuttu. Allah'a iftira desen onlarda mevcuttu. Yeryüzünde 1000 sene yaşamak isteme desen, dünya sevgisi desen onlarda mevcuttu. İsterler ki lev yu'ammeru elfe sene, 1000 sene yaşamak isterler onlar. Onlarda ne kadar kötülük ararsan hepsi onlarda mevcuttu. İşte Kur'an onlardan bize bunun için bahsetmekteydi. Müslüman olabilirsiniz. Ama eğer korkak iseniz, bir zulümle karşılaştığınız zaman davanızı bırakıyor, işinize gücünüze bakıyorsanız Yahudi ahlakına sahipsiniz demektir. Çünkü onlar da öyle demişlerdi Musa'ya. Güçlü bir toplulukla karşılaştıkları zaman فَذْهَبْ اَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَ dediler. Sen ve Rabban gidin savaşın. İnne hâhûne kâidûn. Biz burada oturuyoruz demişlerdi. Bizim o kavimle savaşmaya gücümüz yetmez dediler. Onlar bizden çok güçlüdür dediler. Bizim onlara gücümüz yetmediği için sen ve Rabban gidin savaşın diyorlardı. Eğer böyle bir ahlak varsa Yahudi ahlakı var demek. Eğer malınızı vermeniz gerektiği zaman veremiyorsanız Yahudi ahlakı var demek. Eğer canınızı vermeniz gerektiği zaman veremiyorsanız, kafirle göğüs göğüse savaşamıyorsanız Yahudi ahlakı var demek. Çünkü Kur'an onlar ancak sizinle surların gerisinde savaşabilirler buyurmaktaydı. Surların gerisinde ancak önlerinde bir sur varsa ancak onun arkasından sığınarak savaşabilirler buyuruyor. Bu bir Yahudi ahlakı demek istiyordum. Buna benzer ahlakların hangisi mevcutsa o kişide bir Yahudi ahlakı var demektir. Kur'an o yüzden bu meseleyi uzun uzun anlatmaktadır. Şimdi başlayacak olan Musa'nın kıssası 60-70 ayet kadar devam edecek ve bu kıssayı takip ettikçe Musa Aleyhisselam'la birlikte biz de bu serüvene katıldıkça bu iman kervanına biz de katıldığımız zaman o zaman esasında bu kıssalardaki manayı o zaman anlayabileceğiz. Neden Kur'an'ı uzun uzun anlatmaktadır? Meseleyi anlamayan cahiller Kur'an'ı bir kıssa kitabı zannedebilirler. Bir hikaye kitabı gibi bakabilirler. Ve onlar Kur'an'daki hakiki manaları göremediklerinden Kur'an'ı adeta bir hikaye kitabı olarak görürler. Onlar bu kıssalardaki hikmetleri anlamayan insanlardırlar. Fenzur ey Resulüm bir bakıver. Keyfe kana akibetul mufsidin. Nasıl oldu o mufsitlerin sonu şimdi sana anlatacağız. Ve kâle Musa ya Firavun inni resulun min rabbil alemin. Musa demiştir ki ey Firavun ben alemlerin Rabbinden göndermiş olan bir Resulüm. Hakikun ale en la yekûle ala Allah illel hak. Bana gerekmez ki hattan başka bir şey söyleyeyim Allah adına. Ben daima Allah adına doğruyu söylemekteyim. Benim Allah adına başka bir şey söylemem caiz değildir. قَدْ جِعْتُكُمْ بِبَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ Ben size Rabbinizden taraf bir takım beyineler ile geldim. Delillerle geldim size. فَاَرْسِلْ مَعْيَ بَنْ اِسْرَائِيلِ Benimle beraber İsrailoğullarını gönder demiştim. İsrailoğulları Musa'nın kendi milletiydi. Kendi kavmiydi. Firavun ise Musa'nın kavminden değil Kıptilerden idi. Ve Allah'ın Resullerine kendisi de babası da zulmetmişti. Kendinden evvel babası ikinci Ramses denilen o zalim Firavun Musa daha doğmadan evvel rüyasında kendisinin saltanatını yıkacak olan bir erkek çocuğunun geleceğini görmüş. Yahut da kahinler tarafından kendisine böyle bir haber verildiği zaman bir erkek çocuğu doğacak bu sene ve o çocuk büyüdüğü zaman senin elinden bu saltanatı alacak demişler. Bunun üzerine o da o sene doğacak olan bütün erkek çocuklarının hepsini katletmişti. Kur'an-ı Kerim bunu Bakara suresinde de anlatmaktadır. وَاِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ اَلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوَ الْعَذَابِ يُذَبِّهُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَٰلِكُمْ بَلَاءٌ مِنْ رَبِّكُمْ عَظِيمٌ Sizi biz kurtarmamıştık, hatırlamıyor musunuz? Nasıl ki sizi denizden kurtardıysak, nasıl sizi karşı tarafa geçirdiysek, aynı şekilde sizi Firavun'dan da kurtarmıştık. Öyle bir Firavun ki sizin oğullarınızı boğazlıyordu. Doğacak, doğmuş olan bütün oğlan çocukların hepsini boğazlamıştı. Ama Allah onun gözünün içine sokarcasına Musa'yı kurtarmış ve hem de sen bütün oğlan çocuklarını öldürsen bile, hepsini öldürsen bile ben seni katledecek olan, seni kahredecek olan, seni saltanatın elinden alacak olan o çocuktan kurtulmak için sen bütün erkek çocukların hepsini öldürsen bile, ben onu istedikten sonra senin sarayında bile büyütürüm dercesine ve diyerek Allah Azze ve Celle onu Firavun'un sarayında büyütmüştü. Ve işte Kur'an ondan haber vermekteydi. İkinci Ramses denilen Musa ile karşı karşıya olan Firavun değil bu. Musa'dan evvel Musa'nın doğum esnasında İsrailoğullarından doğacak olan bir çocuğu kendi saltanat eline alacağını görmüş olan o Firavun bütün erkek çocuklarını boğazlatmış ve ondan sonra gelmiş olan oğlu Müneftah bazı tarihçilerin ifadesine göre Musa ile karşı karşıya savaşmış olan ve denizde boğulmuş olan o Firavun ise o çocukları boğazlatan Firavun değil, onun oğlu olan Minaftahi'dir. Ve o daima aynı şekilde babasının izinden gidiyor. Daha sonra göreceğiniz gibi o da babasının yaptığını yapacak ve o da biz bunların oğlan çocuklarının, hatta genç delikanlılarını bile öldüreceğiz ve kadınlarını kendimize cariye yapacağız diyordu. Babasından öğrendiği zulmü de yapmaya kalkışıyordu. Ve bu şekilde İsrail oğullarını Musa Aleyhisselam ondan istemiştim. Ben kendi kavmimi istiyorum diyordu. Fersin ma'ye ben İsrail. İsrail oğullarını benimle gönder diyordu. Senden başka bir şey istemiyorum. Onu benimle gönder yeter. Kendi kavmimi istiyorum senden sadece. Kendi kavmimi bana vermez misin? Firavun onun kavmini ona vermek istemiyordu. Çünkü onun kavmini kendisine kul etmişti. Ve İsrailoğullarını köle olarak çalıştırıyordu. O yüzden binlerce, belki yüz binlerce köleden mahrum kalacaktı. Onun için Firavun, İsrailoğullarını ona teslim etmek istemiyordu. Ve şöyle demişti, قَالَ اِنْ كُنْتَ جِئْتَ بِآيَةٍ فَأْتِ بِهَا اِنْ كُنْتَ مِنَ السَّادِقِينَ Eğer dedi sen doğru söylüyorsan gerçekten, eğer sen sadıkinden isen, doğru sözlülerden isen, o zaman bir ayet getir bakalım. Bir mucize getir bakalım senin Müslüman olduğuna, senin gerçekten Allah adına konuştuğuna, gerçekten Allah'ın kulu olduğuna ve peygamber olduğunu ispat edecek olan bir delil getir bakalım. İn kunte ci'te bi ayen, iki defa in ifadesini kullanıyordu. Eğer diyordu, eğer şaşırmıştı esasında Firavun. İki defa eğer sen peygamber isen, eğer sen peygamber isen o takdirde bir ayet getir bakalım diyordu. İki defa eğer ve eğer ifadelerini kullanmalarından telaşlandığını anlamaktayız. Çünkü Firavun'un korkusu vardı Musa'dan. Musa Aleyhisselam onların içerisinde büyümüştü. Onların içinde büyüdüğü için ondaki şahsiyeti görmüşlerdi. Ondaki lider dehasını da görüyorlardı. Musa'nın karakterini ve şahsiyetini anlamışlardı. Dürüstlüğünü biliyorlardı. Hiçbir peygamber olmadan evvel bile yalan söylememiştir. Musa eğer gelip de ona ben peygamberim diyorsa, peygamber olduğunu aslında Firavun hissetmeye başlamıştı. Fakat onun için onun telaşıyla iki defa eğer ifadesini kullanıyordu. Eğer sen de öyleysen o takdirde bir delil getir bakalım. فَاَلْقَى أَصَّهُ فَاِذَا هِيَا صُعْبَانٌ مُب۪ينٌ Bunun üzerine Musa elindeki asayı atıverdi. Bir de gördüler ki o bir صُعْبَانٌ مُب۪ينٌ oluvermiş. Büyük bir ejderha halini alıvermişti. Ejderha olduğu zaman elindeki asası ejderha halini aldığından Firavun korku içerisinde kalmış ve ey Musa ne olursun şunu tut demişti. Çünkü çok büyük bir ejderha halini almıştı. Ejderha onun üzerine doğru gitmişti rivayetlere göre. Firavun'un üzerine doğru gidince Firavun büyük bir korkuya kapılmış. Hatta üzerini pis etmişti. Ve yalvarmıştı Musa'ya ne olursun tut şunu demişti. Musa Aleyhisselam tutmuş ve o tekrar eski halini alıvermişti. Ejderha tekrar eski halini almış ve asa olmuştu. فَاَلْقَ أَصَّهُمْ فَاِذَا هِيَا صُعْبَانٌ مُب۪ينٌ Asasını atıverdiği zaman bir de baktılar ki o bir ejderha halini alıvermiş. وَنَزَعَ يَدَهُ فَاِذَا هِيَ بَيْدَاءُ لِلنَّاظِرِينَ Ve elini göğsüne koyuverdi. Çıkardığı zaman koynundan Musa Aleyhisselam çok esmer bir insandı. Zaten Mısırlar da bugün hala öyle esmerdirler. Zenci değildirler ama zenciye yakındırlar. Ve Musa Aleyhisselam çok esmer olduğundan ötürü elleri de esmerdi. Elini koynuna koymuş gündüz gözünden. Gündüz gözüyle, geceleyin değil. Bazı insanlar belki onun yaptığını yapabilmek için gecenin karanlığına veya karanlık bir odada elini fosfor tozuna batırmış, ondan sonra ışık verdirmiş eline ve elini kaldırmış ve elinin bembeyaz olduğunu göstermeye kalkışmış olabilir. Bunların hepsi tamamen yalandan ve dolandan ibaretti. Musa Aleyhisselam herkesin gözü önünden, karanlık bir odada değil, gecenin karanlığında da değil, elini koynuna sokmuş, o simsiyah olan, çok esmer olan ellerini çıkardığı zaman bembeyaz oluvermişti. Bir nur gibi parlıyordu Allah'ın izniyle. Bunu görünce korkuya kapılmıştı Firavun. Hayretler içerisinde kalmış ve Musa Aleyhisselam'ın hem dehasını biliyordu. Çünkü Musa Aleyhisselam sarayda büyümüştü. Sarayda büyüdüğünden ötürü, Firavun'un adeta evlatlığı gibi büyüdüğünden ötürü, o günkü bütün ilimler de kendisine vermişlerdi. O günkü çağdaş ilimler, o günkü belki matematiği, o günkü belki kimya ilminden bir parça, o günkü en fazla bilinen ilimlerden, o günkü savaş usullerinden, değişik ilimlerden kendisine birer parça verilmişti. Nasıl ki Osmanlı padişahlar da kendi evlatlarını bu şekilde eğitiyorlardı. Daha çocukken çocuklarını hocalara teslim ediyorlardı. Zamanlarının bütün ilimlerini padişahlara veriyorlardı. Padişah olacak olan veliahtlara veriyorlardı. Aynı şekilde Musa Aleyhisselam da Firavun'un sarayında bazı ilimler elde etmişti. Aynı zamanda onların şahsiyeti ve gücü, kuvveti biliyordu Firavun. O yüzden korkuya kapılmıştı. قَالَ الْمَلَوْ مِنْ قَوْمِ فِرَعُونَ اِنَّ هَذَا لَسَاهِرٌ عَلِيمٌ İşte her zaman böyle söylemişlerdir kafirler. Her zaman böyle söylediler. Dediler ki, ey Firavun, biz sanıyoruz ki bu büyük bir sihirbazdır. Alim olan bir sihirbazdır. Bunu söyleyenler Firavun'un etrafındaki melek takımıydı. Firavun değil, Firavun ve Firavun etrafındakiler de aynı şekilde Firavun'u taslarlar. Yalnızca Firavunlar değil, daima tarih boyunca Firavun'un etrafındaki önde gelenler, Nemrud'un etrafındakiler daima kraldan çok kralcılık yapmışlardır. Çünkü onlar da Firavun'un sistemlerin sayesinde saltanat sürmektedirler. Onlar da esasında birer Firavun gibi rahat yaşamaktadırlar. Onlar da esasında Firavun gibi saltanat sürmekteydiler. O yüzden onlar Firavun'a akıl veriyorlardı hemen. Onlar demişlerdi ki inne hazel esahirun alim. Ey Firavun, bu var ya, işte bu sahirun alimdir. Çok bilgili bir sihirbazdır. Yuridu en yukhricekum min ardikum. Femâzâ te'murun. Bunu sihirbazların söylemiş olma ihtimali var ama fakat müfret olarak gelmiş olmasından, ifadenin tekil olarak gelmiş olmasından anlıyoruz ki bunu Firavun söylemiştir. Çünkü yuridu ifadesi tekil bir ifadedir. Firavun onlara demişti ki etrafındaki kimselerin böyle söylemesinden sonra o da onlardan biraz daha yüz bularak şöyle demişti. Biraz evvelki korkusunu unutmuştu. Biraz evvel Musa'ya yalvaran Firavun, ne olursun şu ejderhayı tutuver, üzerime geliyor diyen yalvaran o Firavun, etrafındaki kimselerin de yüz vermesiyle, kendisinin lehinde konuşmalar yapmalarıyla, Musa'yı sihirbaz olarak göstermeye çalışmalarıyla, demişti ki bu var ya bu Musa, sizi kendi arzınızdan, topraklarınızdan çıkartmak istiyor. فَمَاذَا تَأْمُرُونَ Ne emredersiniz, ne yapayım? Burada Firavun birkaç tane oyun birden oynuyordu. Esasında Musa Aleyhisselam onları topraklarına çıkarmak gibi bir kelime dahi kullanmamıştı. Bu mevzuda zerre kadar bir şey söylememişti. فَاَرْسِنْ مَعْيَ بَنْ İsrail demişti sadece. İsrail onları benimle beraber gönder, buradan gidelim demişti. Bu topraklarda kalacak değiliz. Bizi bırak, biz gidelim, başka bir toprakta devlet kuralım. Ben İsrailoğullarına gönderilmiş bir peygamberim. Evvel onların peygamberiyim. Evet, ben sana da hakikati anlatmak için gönderildim. Senin kavmine de gönderildim. Ama ben evvela kendi kavmimden sorumluyum. O yüzden gönder onları demiştin. Saltanatı bana teslim et dahi dememiştin. Veya sizi bu ülkeden çıkaracağız gibi laflar etmemiştin. Ama Firavun böyle söylüyordu. Bu Musa istiyor ki sizi kendi topraklarınızdan çıkarsın. Bu şekilde Firavun birkaç oyun birden oynuyordu. Min ardıkum diyerek sizin topraklarınız ifadesini kullanıyordu. Yani olaya sahip benim demek istiyordu. Firavun, Musa'nın onları sanki kendisini değil de, sanki onları topraklarından çıkarmak istiyormuş gibi bir hava estiriyordu. Halbuki Musa Aleyhisselam böyle bir şey söylememişti. Ve yine femâzâ te'murun diyerek çelişkiler içerisinde olduğunu gösteriyordu. Kendisinin daima ene rabbukum ne'la diyen Firavun, en yüce Rabbiniz benim diyen Firavun, böyle diyen Firavun'u görüyoruz ki burada femâzâ te'murun diyor. Ne emredersiniz? Şaşırmış kalmış Musa'nın mucizesi karşısında, hayretler içinde kalmış olan Firavun böyle söylüyordu. Daha evvel ene rabbukum ne'la diyen, en yüce Rabbiniz benim, benden başka Rabbisi Benden başkasını şimdi ilah tanımıyorum. Rab tanımıyorum diyen Firavun. Şimdi artık فَمَاذَا تَأْمُرُونَ ne emredersiniz, ne yapmamı söylersiniz? Bana nasıl tavsiyeleriniz vardır diyordu. Hani sen ilahtın? Hani sen yeryüzünde Allah'ın yerine geçecek, Allah'ın yerine insanları idare edecek, Allah'ın kanunlarını kaldırıp kendi kanun koyacak bir ilme sahiptin. Neden şimdi yardımcılarından yardım istiyorsun? Biraz evvel ilahlık taslayan Firavun'un şimdi فَمَاذَا تَأْمُرُونَ dediğini görüyorsunuz. Ne yapmam emredersiniz diyordun. Onlar da kendisine قَالُوا اَرْجِنْ وَاَخَاهُمْ وَاَرْسِلْ فِي الْمَدَائِنِ هَاشِر۪ينَ dediler ki sen o Firavun Musa'yı ve kardeşini Harun'u da bir müddet beklet, onları bırakma. Ne olur ne olmaz bunları bir müddet beklet. Yani adeta bir müddet hapset gibi bir şey bu. Ve sonra وَاَرْسِلْ فِي الْمَدَائِنِ هَاشِر۪ينَ sonra bütün şehirlere, önde gelen şehirlere toplayıcılar gönder, tellallar çıkar. Onlar يَعْتُوكَ بِكُلِّ سَاهِرٍ عَل۪يمٍ onlar bütün önde gelen bilgili sihirbazların hepsini toplasınlar, getirsinler. Bilgili sihirbazlar toplayıp getirdikleri zaman, o zaman onların Musa'yı yenmesi ihtimali belki vardır demek istiyorlardı. Musa sihirbaz değildi. Fakat Firavun meseleyi o noktaya çekmeye çalışıyordu. Daima kafirler buna benzer iftiralar atmışlardır. Daima kendilerinin en kuvvetli olduğu alanda savaşmak istemişler ve daima kendilerinin en iyi bildiği alana meseleyi çekmeye çalışmışlar ve o alanda peygamberlerle savaş vermişlerdi. Onun için gene burada onu sihirbazlıkla itham ediyorlardı. Çünkü kendilerinin en iyi bildiği ilim sihir ilmiydi. Sihir ilmi konusunda uzman olduklarından dolayı Musa'yı sihirbazlıkla itham ederek kendi sihirbazları vasıtasıyla Musa'yı yenmeyi düşünüyordu. Ve eğer bunu başarabilmiş olsaydım, o takdirde önemli bir başarı elde etmiş olacak ve o takdirde artık Musa'nın bütün iddiaları hepsi boşa çıkmış olacaktım. Burada şunu görmekteyiz. Nasıl ki demokrasiyi savunan insanlar, nasıl ki buyurun bir parti kurun derler hani bazen. Dünyanın değişik yerlerinde bunu görmüşsünüzdür. Bunu işitmişsinizdir. Önce İslam aleminden idareyi ele geçirmiş olan güçler Müslümanlara buyurun siz de bir parti kurun derler. Siz de buyurun parti kurun ve bizimle bu şekilde adil bir şekilde mücadele edin derler. Ne zaman ki onlar parti kurarlar. Ondan sonra onlar eğer birinci parti durumuna gelirlerse yahut onlar büyük bir oy farkıyla hükümeti kuracak düzeye gelecek olurlarsa onlara o hükümetin kurdurulmadığını görürsünüz. Yahut da seçimin bazı devletlerde olduğu gibi iptal edildiğini görürsünüz. Bazı devletlerde olduğu gibi birinci partiye hükümet kurma görevinin verilmediğini görürsünüz. Veya bazı devletlerde olduğu gibi seçimde bir takım hileler yapıldığını görürsünüz. Önce o yolu denerler. Gelin buyurun derler. Gelin buyurun kendilerini çok böyle demokratik gibi göstermeye çalışırlar. Adil göstermeye çalışırlar. İşte burada Firavun da aynı oyunu oynuyordu. Sen bir sihirbazsın diyerek. Benim de sihirbazlarım var. Onları çağıracağım, onlarla karşı karşıya senle onlar savaş verin, mücadele verin bakalım kim kazanacak. Musa'yı sihirbazlıkla itham ediyordu. Nasıl ki Müslümanları daima şöyle itham etmişlerdir. Bediüzzaman Rahimahullah'ın da dediği gibi ellerine iki tane kulp almışlar. İki tane mühür almışlar. Bunlardan birinde irtica yazıyor. Mürteci yazıyor. İstedikleri kimseye mürteci damgasını vuruyorlar. İrticacı diyorlar, bu adam gericidir diyorlar. Bu adam 1400 sene evvelini kurmak istiyor, öyle bir nizam kurmak istiyor diyorlar. Bu adam yeniden çöl devleti kurmak istiyor diyorlar. Nasıl ki bazı kimselere bu mührü basıyorlarsa, aynı şekilde bazı kimselere de dini siyasete alet ediyor mührünü basıyorlar. Ellerini almışlar iki tane mühür. İstediklerine istediği mührü basmaktadırlar. İşte aynen bugün yapıldığı gibi. O gün de böyle yapmıştı Firavun. Demişti ki bu bir sihirbazdır. Çağıralım bütün sihirbazları. Ve ce'es-seheratu Firavun'a kâlu inne lene le ecran in kunne nahnul galibin. Bütün sihirbazlar geldiler. En bilgilileri. Rivayetlere göre 15 bin sihirbaz çağırmıştı. Bir diğer rivayete göre 30 bin. Başka bir rivayette 70 bin sihirbaz gelmişti. Bu rivayetlerdeki rakamlardan anlıyoruz ki onların döneminde o kadar çok sihir yayılmıştı ki binlerce insan sihirle uğraşmaktaydı. Belki bugün 6 milyar insanın içerisinde bile 70 bin tane sihirbaz bulamazsınız. Demek ki o gün için en önemli sanat, belki en önemli ilim sihir ilmi olmuştu. Ve sihirbazlar gelmişler ve demişlerdi ki bugün eğer kazanacak olursak bize büyük bir ecir var değil mi ey Firavun? Bize büyük bir mükafat verecek misin? Kale nam, evet dedi. Ve innekum ne minel mukarrabin. Eğer bunu başaracak olursanız o takdirde mukarrabinden olacaksınız. Bana yaklaştırılmış olan önde gelen kimselerden olacaksınız. Yaklaşmış etrafımdaki melek takımından olacaksınız. Bir takım vaatlerde bulunuyordu Firavun. Daima böyle vaatlerde bulunmuştur Firavun, Firavunlar ve Firavuni sistemler. Daima böyle vaatlerde bulundular. Seni bakan yapacağım, seni müsteşar yapacağım, falanı şöyle yapacağım, falanı böyle yapacağım. O işe ehil olsun olmasın fark etmez. Onlar o tür vaatlerde bulunurlar daima. Kalu ya Musa. O zaman sihirbazlar işe başladılar. Ve dediler ki ey Musa, imme en tulkiye ve imme en nekune nahul mulkin. Dediler ya sana diye biz atalım önce sihirlerimizi. Ya sen önce sihir göster veya önce biz gösterelim. Kale elku, dedi ki siz önce atın. Felemme elkav seharu e'yunen nâsi ve starhabuhum. Onlar sihirleri attıkları zaman insanların gözünde büyük bir iş başardılar. Ve onların gözlerini zillete düşürdü de hayretler içerisine bıraktılar onların. Ve ce'u bi sihrin azim. Ve büyük bir sihir getirmiş oldular. Ve uhayne ile Musa en elki asak. İşte şimdi Allah olaya müdahale etmektedir. Onlar büyük bir sihir yaptıklarını sandılar. O kadar ellerindeki 15 bin mi, 30 bin mi, 70 bin mi bütün sihirbazlar hepsi birden büyük bir meydandan insanların gözlerinin önünde ellerindeki ipleri ve değnekleri atmışlardı. Özel ipler ve özel değnekler hazırlamışlardı. Bunların sihirlerindeki sır o değneklerin içerisine ve o iplerin içerisine civa doldurmuşlardı. Civa ısındıkça ipler hareket etmeye başlıyordu. Ve ondan sonra uzaktan bakan insanlar da hadiseyi bilmeyenler, civa nedir bilmeyenler, civanın ısındığı takdirde genleşme hadisesini bilmeyenler, onlar da iplerin oynadığını ve onların yılana, çıyana dönüştüğünü sanıyorlardı. Ve binlerce ip ve değnek bu şekilde ortalıkta böyle birbirine girmiş, adeta binlerce, on binlerce yılan ve çıyan görüntüsündeydi. Bunun üzerine Musa Aleyhisselam korkmuştu. Burada söylemiyorum ama Kur'an'da başka bir yerden. Musa Aleyhisselam onların o yaptığı sihri görünce içine bir ürperti düşmüştü. Ya Rabbi bu ne biçim iştir demiştim. Çünkü Musa Aleyhisselam bilmezdi sihir neyin nesidir. Sihirbazların ne olduğunu da bilmiyordu. Onların yaptığı şeyden onun da gözü korkmuştu. Fakat o Rabbine güveniyordu. İşte o zaman وَاَوْحَيْنَا اِلَى مُوسَى اَنْ اَلْقِ اَصَاكُ Musa'ya vahyettik ki at elindeki asayı. İşte o zaman فَاِذَا يَتَلْقَفُ مَا يَعْفِكُونَ O zaman attığı zaman o asanın onların ortaya attığı bir takım sihirlerini hepsini yuttuklarını gördüler. Hepsini yutmaya başladım. فَوَقَعَ الْحَقِّ وَبَتَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ Ve o zaman hak ortaya çıktı. Hak ortaya çıktı ve onların yapmış olduğu o batıl şeyler de hepsini Allah yerle bir etti. وَمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ Yapmış oldukları şeyler hepsi batıl oldu. فَغُلِبُ هُنَالِكَ وَانْقَلَبُ صَاغِرِينَ O zaman o sihirbazlar orada mağlup oldular. Ve her birisi sağirinden oluverdiler. وَانْقَلَبُ صَاغِرِينَ Alçalmış olan insanlar durumuna düştüler. Rezil oldular yani Türkçesi. Ve o zaman rezil oldular ama bazı insanların rezil olmaları, onları daha çok küfrünü arttırırken bazı insanların rezil olması da onları imana sevk etmişti. Ve ulkiye seheratu secidin. İşte bu sihirbazların, bu rezilliklerin, bu mağlubiyetleri ya da onların iman etmesine vesile olmuştu. Ve ulkiye seheratu secidin. Hepsi birden secdeye kapanıverdiler. Binlerce sihirbaz, hepsi birden secdeye kapanıverdiler. Ulkiye kelimesi atılmak demek. Hepsi birden secdeye atılıverdiler. Yavaş yavaş bile gitmediler yani secdeye. Secedu değil yani ve ulkiye seheretu secidin. Hepsi birden secdeye atıldılar. Kavlu emmenne bi rabbil alemin. Rabbim Musa ve Harun. Dediler ki alemler Rabbine iman ettik. Musa'nın ve Harun'un Rabbine iman ettik dediler. Musa'nın ve Harun'un Rabbine iman. Bu nasıl bir hadise? İbn Abbas'tan gelen bir tefsire göre sabahleyin kafir bir sihirbaz idiler. Akşamleyin ise mazlum bir şehit olarak can verdiler. Secdeye kapandıklarından dolayı, iman ettiklerinden dolayı Firavun tarafından katledilmişlerdi. Firavun onlara demişti ki, قَالَ فِرْعَوْنَا اَمَنْتُمْ بِهِ قَبْلَ اَنْ اَذَنَ لَكُمْ Ben size izin vermeden mi iman ettiniz? Nasıl böyle bir şey yapabilirsiniz? Beni rezil ettiniz. Ben sizin Musa'yı mağlup edersiniz diye getirmiştim. Ben size bir takım vaatlerde bulunmuştum. Ama siz beni rezil ettiniz. Nasıl olur da siz benden, ben size izin vermeden evvel iman edebilirsiniz? Daima Firavunların ve Firavuni sistemlerin görüşü budur. Onlar iman etmenizi bilen, La ilahe illallah demenizi bilen, onların iznine bağlı olduğunu düşünürler. Allah'tan başka hiçbir kanun koyucu tanımıyorum demek istediğiniz zaman, Allah'tan başka hiçbir ilah tanımıyorum, Rab tanımıyorum demek istediğiniz zaman, dediğiniz zaman ben sizin için ya da biz sizin için bunu izin vermiyoruz derler. Biz size izin vermeden bu lafı söyleyemezsiniz derler. Bizim bulunduğumuz devlette biz hakimiz derler. Allah'tan başka kanun koyucu tanımıyoruz demenize bile müsaade etmek istemezler. Daima böyle ola gelmiştim. O zaman işte Firavun demişti. اَمَنْتُمْ قَبْلَ اَنْ اَزَنَ لَكُمْ Siz ben size izin vermeden evvel mi iman ettiniz? Bu sizin bir hilenizdir, bir tuzağınızdır demiştim. Sizin Firavun Musa ile birlikte daha evvel şehirde tayin etmiş olduğunuz, ayarlanmış olduğunuz bir hiledir bu demişti. Halbuki böyle bir şey yoktu gerçekten. Musa tam Medyen taraflarından gelmişti. Sihirbazlar ise başka taraflardan gelmişlerdi. Ve Musa'nın onları görmesi söz konusu değildi. Ve onları kendi adamları toplamış getirmişlerdi. Böyle bir şey söz konusu değildi. Fakat burada o meseleye temas etmeden evvel, dersi bitirmeden evvel şu noktaya temas etmek istiyorum. Bu nasıl bir imandır? 5 dakika evvel Be'izzeti Firavun diye Kur'an'da başka bir yerden ellerindeki sihirleri atarlarken Be'izzeti Firavun diyerek atmışlardı. Firavun'un şerefiyle elimizdeki sihri atıyoruz demişlerdi. Bu kadar şerefsiz, bu kadar adileşmiş, bu kadar alçalmış, bu kadar kulluk yapar hale gelmiş. Be'izzeti Firavun diyerek elindeki sihir atacak kadar alçalmış olan bir insan. Biraz sonra görüyoruz ki secdeye kapanıyordu. Musa'nın mucizesi karşısında secdeye kapanıyordu. Ve ulkiye seheretu secidin. قَالُ اَمَنَّ بِرَبِّ الْعَلَمِنْ رَبِّ مُوسَى وَهَارُونَ Musa'nın ve Harun Rabbine iman ettik diyorlardı. Alemler Rabbine iman ettik. Neydi bu sır? Bazı insanlar yıllarca namaz kılarıma iman edemezler. Kalplerine bir türlü imanın girmediğini görürsünüz bazı insanların. Ben de böyle olabilirim, siz de böyle olabilirsiniz. Yıllarca namaz kıldığınız halde kalbinizde iman olmamış olabilir. Ben Müslüman olmaktan bahsetmiyorum. Ben İslam olmaktan bahsetmiyorum, ben iman etmekten bahsediyorum. Müslüman olmuş olabilir ama imana ulaşmamış olabilirsiniz. Müslüman olmuş olabilir ama iman eden insanın göstereceği fedakarlığı gösteremiyorsanız, imana ulaşmamışsınız demektir. İman insanı dürter. Geceleyin yatağında rahat rahat uyumasına engel olur. İman kendi toplumunda olan küfürleri, fıskı fücuru gördüğü zaman insanı rahatsız eder. Dürtmeyen iman iman değildir. Rahatsız etmeyen iman iman değildir. Uykularımızı kaçırmayan iman iman değildir. Bu toplumun bu halini görüp de rahat rahat uyuyanlarda iman mevcut değildir. Müslüman olabilirler. Ama rahat rahat işinde gücünde olan insanlar, ayda ayda böyle bir sohbete gelmek suretiyle kendi görevini yaptığını zanneden insanlar veya böyle konuşmalar yapan hocalar da buna dahildir, ben de buna dahilim. Bu şekilde konuşmalarla veya dinlemelerle Görevinizi yapmış olamazsınız. Görevimizi yapmış olamayız. İman işte buydu. Firavun'un karşısında bile secdeye kapanabilmek. Emenle bir Rabbil alemin diyebilmek. Firavun'a rağmen, Firavun'u reddederek, alemler Rabbi olan Allah'a iman ettik diyecek kadar bir iman. İşte hakiki iman buydu. Bu insanlar yıllarca Musa'dan ders almamışlardı. Bu insanlar yıllarca Musa Aleyhisselam'dan oturmuş, sohbet etmiş, onunla beraber olmuşlardı. Ondan sonra bu kadar iman seviyesine ulaşmış değillerdi. Ama görüyoruz ki Musa'yla yıllarca beraber olan insanlar göreceksiniz. Kıssanın ilerleyen safhalarında, ilerleyen sahnelerinde göreceksiniz. Musa'yla birlikte birçok hadiseler görmüş, denizden geçmiş olan İsrailoğullarını göreceksiniz. Onlarda imanın olmadığını göreceksiniz. Musa'nın 40 gece dağa çıkması durumundan, Tevrat'ın kendisine verilmesi için dağa davet edilmiş olan Musa, dağdan döndüğü zaman kavminin tekrar kafir olduğunu gören Musa Aleyhisselam, hayretler içerisinde kalmıştı. Musa ile birlikte yıllarca beraber olmuş olan İsrailoğulları, bu secdeye kapanmış olan sihirbazların gördüğü mucizeler de görmüş olan İsrailoğulları, onlar da asal mucizesini görmüşlerdi. Onlar da yedi beyda denilen elin bembeyaz olması mucizesini görmüşlerdi. Onlar da diğerlerinin, o sihirbazların gördüğü mucizeleri görmüşlerdi. Ama onlar neden o sihirbazların gösterdiği imanı gösteremediler? Hem de onlar Musa ile birlikte yıllarca beraber kaldılar. Halbuki bu sihirbazlar sadece Musa ile birlikte, hatta birlikte bile denmez, sadece Musa'nın bir iki tane mucizesini gördüler. Sadece asanın kendilerinin atmış olduğu, o sihirleri yuttuğunu görmüşlerdi. Bundan başka bir şey görmedikleri halde hemen anlayıvermişlerdi. Musa Resulullah idi. Hemen bunu anlayıvermişlerdi. Allah'tan başka ilah yoktu, bunu anlayıvermişlerdi. Firavun gibi bir insanın karşısında bile bunu söyleyecek kadar, ölümü göze alacak kadar böyle bir imana yükselivermişlerdi. 5 dakika evvel böyle bir adi insan, Beizzet-i Firavun diyecek kadar adileşmiş, alçalmış bir insan. Ve 5 dakika sonra böyle bir iman. Nasıl oluyor ya Rabbi? Yıllarca namaz kıldığımız halde böyle bir imana ulaşamadık ya Rabbi. Yıllarca kitap okuduğumuz halde böyle bir imana ulaşamadık ya Rabbi. Yıllarca konuşma yaptığımız halde böyle bir imana ulaşamadık ya Rabbi. Yıllarca ya Rabbi neden böyle bir iman kalbimize girmedi bugüne kadar? Musa'ya iman etmiş olan, güya iman etmiş olan İsrailoğullarının da kalbinde böyle bir iman göremedik. Onlar çok daha fazla Musa'ya talebelik yapmışlardı. Onlar Musa'dan yıllarca ders almışlardı. Musa ne yapsın? Toprak, kötü toprak olunca Musa ne yapsın? Yağmur yağar ama toprak kötü toprak olunca yağmur ne yapsın? Kötü topraktan kötü bitkiler çıkar buyuruyor Kur'an. Kötü topraktan kötü bitkiler, iyi topraktan da iyi bitkiler çıkar, yağmur ne yapsın? Musa hoca olarak görevini yapmıştı. Muallim olarak görevini yaptı. Resulullah olarak davet görevini yapmıştı. Ama onların özünde çürüklük vardı. Bir türlü anlamak istemiyorlardı. Musa ile birlikte olunca iman ediyorlar. Musa'yı onların yanına ayrıldığı zaman tekrar eski hallerine dönüveriyorlardı. Nasıl bir insandı bunlar? İşte eğer cemaat içerisindeyken iman etmiş bir insan halini gösteriyor, ondan sonra cemaatten az bir şey uzaklaştığı zaman eğer imandan uzaklaşıyorsa bir insan, bu insan hakiki imana ulaşmamış demektir. Hakiki iman insan nereye giderse gitsin yanında ayrılmayan imandır. Hakiki iman hiçbir zaman sarsılmayan imandır. Sarsılan iman hakiki iman değildir. Bu mevzuya daha sonra bir miktar daha temas edeceğim. Allah böyle bir iman hepimize nasip eylesin. O sihirbazların imanı gibi bir iman nasip eylesin. Ve yeryüzünün her tarafında Allah rızası için çalışan, iman etmiş, hakiki imana ulaşmış olan ve Müslüman olan kardeşlerimize Allah yardımını esirgemesin. Lillahi Teala Fatiha.